Ayrım 4, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 49. 8. Bölüm. Sobek davetlerden nefret ederdi ama terfilerin, yeni tayinlerin ve emeklilerin ilan edildiği TEB'in batı yakasındaki polis teşkilatının yıllık balosuna gitmeye mecburdu. Bu vesileyle birkaç domuz kesilip vezirin sunduğu kırmızı şarap içilirdi. Nübyeli'nin iri vücudu tüm ilginin odak noktası oldu. Polisler meraklıdır. İşte bu yüzden birçoğu hakikat meydanının birkaç sırrını keşfedip keşfetmediğini sordu. Muhteşem Nübyeli'nin cazibesine dayanamayan köy kadınlarıyla ilişki kurduğu yolunda şakalar yaptılar. Sobek yiyip içti ve konuşmalarına izin verdi. Sobek'in nefret ettiği bir adam ona takıldı.
Yeni görevinin hoşuna gittiği görülüyor.
Şikayetçi değilim.
Adamlarından birinin öldüğüne dair söylentiler var.
Gece bayırdan yuvarlanan bir acemi, soruşturma kapandı.
Zavallı adam artık TEB'in nimetlerinden yararlanamayacak. Herkesin sıkıntısı kendine. Ben de mecburi hizmetten kaçmaya çalışan bir çiftçi çocuğunu yakalayamıyorum.
Bu sık rastlanan bir durum olmalı.
Yanılıyorsun Sobek. Bu herkesin kabul etmesi gereken bir görevdir ve suçlar için ağır cezaları vardır. Üstelik daha 16 yaşında olan herifin iri cüssesi göz önüne alınırsa sorgulama hareketli geçeceğe benziyor.
Katibin yaptığı tasvir Sobek'in hapsettiği casusunkine tıpatıp benziyordu. Nübyeli şöyle sordu. Bu çocuk başka suçlarda işledi mi?
Cesur babasıyla kavga etti. Babası da oğlunun çiftliğe dönmesi için ona iyi bir ders vermek istiyor. İşin kötüsü şu anda kaçak durumunda. Mahkeme muhtemelen ağır bir ceza verir.
Erkek kardeşleri işine yarayacak hiçbir bilgi vermedi mi?
Cesur'un sadece kız kardeşleri var.
Garip, ailenin tek erkek evladı olduğuna göre mecburi hizmetten muaf tutulması gerekmez mi?
Haklısın, babası eski bir arkadaşımdır. Onu memnun etmek için prosedürü biraz değiştirdim. Bunu herkes en az bir defa yapmıştır.
Birkaç günlük hapis cezası Sobey'in önünde dimdik duran Cesur'a gururundan hiçbir şey kaybettirmemişti.
Haydi oğlum, bana gerçeği söyleyecek misin?
Anlattım ya.
Amma da inatçısın. Aslında seni kendi bildiğim gibi sorgulamalıydım ama şanslısın. Çok şanslısın.
Nihayet bana inandınız mı?
Adının Cesur olduğunu ve mecburi hizmetten kaçmaya çalıştığını öğrendim.
Ama bu imkansız. Babam bir çiftçi ve ben onun tek oğluyum.
Bunu da biliyorum. Oğlum, başım büyük dertte. Mecburi hizmet katibi pek de dostane görünmüyor ve durumun benim uzmanlık alanım dışında. Sana tek bir öğüt vereceğim. Mümkün olduğunca çabuk bölgeyi terk et ve kendini unuttur.
Şantiyede öğle yemeğinden sonra dinlenme vaktiydi. Suskun her zaman yaptığı gibi kulübeyi biri Suriyeli, üçü Mısırlı olan dört iş arkadaşına bırakarak bir kenara çekilmişti.
Suriyeli son haberi duydunuz mu diye sordu.
Bira göbeği olan en yaşlı Mısırlı tahminde bulundu.
Maaşımız mı artacak?
Yeni çocuk patronun kızına çömlek götürmüş.
Şaka yapıyorsun, patron buna izin vermez. O güzel kızına kimsenin yaklaşma izni yoktur. 23 yaşındaki kız hala evlenmemiş. Büyücü oldu ve bitkilerin sırrını bildiği söylenir.
Dalga geçmiyorum, çömlekleri yeni çocuk teslim etti.
Öyleyse bu patronun onu çok tuttuğunu gösterir.
Bu çocuk ağzını açmıyor, bizden daha hızlı ve iyi çalışıyor ve patronu çok etkiliyor.
Size söyleyeyim, patron onu ustabaşı yapacak.
Göbekli Mısırlı suratını ekşitti.
En eski olduğuma göre bu göreve ben gelmeliyim.
Nihayet anladın. Bu dalaverici çocuk gözünün önünde senin işini kaptı ve bize emir verecek.
Onun temposuna ayak uydurmak zorunda kalacağız. Bizi yoracağı kesin, buna izin vermemeliyiz. Suriyeli, sen ne öneriyorsun?
Ondan kurtulalım.
Nasıl?
Yarın çarşıdan döndüğünde onunla anlayacağı dilden konuşacağız.
Suskun bir asker ailesi için inşa edilecek ev için gereken 100 kadar büyük tuğlayı kalıba dökmeyi bitirmişti. Babası hakikat meydanında heykeltıraş olan biri için bu çocuk oyuncağıydı.
Suskun gençliğinde çeşitli boylarda tuğlalar yaparak eğlenirdi. Hatta kendi başına kalıplar bile imal etmişti. Patronu onu takdir ederek tekniğin sıra dışı dedi. Ufak bir yardım aldım ve her şey rast gitti.
Bu konuda göründüğünden de çok şey biliyorsun değil mi?
Yok canım.
Beni ilgilendirmez, teklifimi düşündün mü?
Bana biraz zaman verin.
Peki oğlum, başka bir girişimcinin seni ayartmayacağını umarım.
İçiniz rahat etsin.
Sana güveniyorum.
Suskun patronunun stratejisini anlamıştı. Evlenmesi, yuva kurması ve ustabaşılığı kabul etmesi için onu kızıyla karşılaştırmıştı. Böylece aile işini devralmaya mecbur olacaktı. Patron mert bir kişiydi. Kızının menfaati için en iyi şekilde hareket etmeyi düşünüyordu. Suskun ona karşı hiçbir kin duymuyordu. Oyun fiyasko ile bitebilirdi ama delikanlı ışığa deli gibi aşık olmuştu. Hatta müstakbel kayınpederinin ona çizdiği gelecek, içine girmek istemediği bir hapishaneye benzese de artık hayatının geri kalan kısmını genç kadın olmadan tasavvur edemiyordu. Onun varlığı, yüzü ve ışığı sayesinde serseri yaşamına son vermek için kendini nile atmamıştı. Ama tüm bunlar kızın aynı hisleri paylaştığı veya Suskun'un sırf babasını memnun etmek için kızı kendisiyle evlenmeye zorlayacağı anlamına gelmiyordu. Böylesine yoğun bir aşkı ona nasıl itiraf etmeliydi? Suskun ona yanaşmak için bin bir yol düşünmüş ama hepsini birbirinden gülünç bulmuştu. Gerçeğe dönüp tutkusunu içine gömerek buralardan uzaklaşmak, imkansız bir mutluluğu hayal ederek önceden tasarladığı gibi kuzeye gitmek en iyisiydi. Suskun patronunun ona verdiği küçük odada bir türlü uyuyamıyordu, en iyi kararı aldığını düşünüyordu. Ama huzursuzdu. Köy, uçsuz bucaksız yollar, ışığın mavi gözleri, nehir, sarhoş gibiydi, kafası karmakarışıktı. Belki de tek çözüm onun için yaşamak, hizmetkârı olmak, daha fazlasını istemeden sürekli yanında kalmaktı. Ama kız bir gün bıkıp evlenebilir ve ayrılık acısı yüreğini daha da parçalayabilirdi. Suskun seçim yapamadı. Yarın sabah elindeki işi bitirecek, erzak almak için çarşıya gidecek ve bir daha dönmemek üzere Teb'i terk edecekti. 9. Bölüm. Cesur kendisine destek çıkacak bir zanaatkârı ikna etme hayalinden vazgeçmese de bir süre için batı yakasından ayrılmadan daha doğru olacağını düşünüp gemiye bindi. Doğu kıyısında bir hafta geçirdikten sonra yüzerek Nil'i geçecek ve en yüksek tepeleri aşarak köye yaklaşmayı deneyecekti. Et, şarap, yağ, sebze, ekmek, pasta, meyve, bakliyat, balık, giysi ve ayakkabı almak için gemi nehrin kenarındaki pazara yanaştı. Satıcıların çoğu konusunda uzman kadınlardı. Katlanan sandalyelerinde sere serpe oturmuş kıyasıya pazarlık ediyor ve boğazları kuruduğunda kamışla tatlı biralarını içiyorlardı. Bu kadar yiyecek karşısında Cesur birden açlık hissine kapıldı. Zindandaki yemek iştahını kabartmıyordu. Taze soğan, bir parça kurutulmuş öküz eti ve yumuşacık bir pasta yemeyi özlemişti. Ama onları neyle değiştirecekti? Delikanlının değiş tokuş yapacak hiçbir şeyi yoktu. Hırsızların kaçmalarını engellemek için baldırlarını ısıran polis babunlarını atlatarak fırıncı kadın görmeden uzun bir ekmek aşırmaktan başka çaresi yoktu. Dul bir kadın bir parça kumaşı bir buğday çuvalla değiştirmeyi deniyor ama satıcı kumaşın kalitesini kötü buluyor. Sonu gelmeyecek boş bir tartışma başlıyordu. Esmer bir güzel çocuğunu göğsünde sıkı sıkı tutarak taze balık karşılığında küçük bir testi istiyor, pırasa satıcısı şahane sebzelerini övüyordu. Cesur tezgahlara arkadan yanaşmak ve pastacının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanmak için kalabalığa karıştı. Ama arkasında oturan ve başıboş gezenleri bakışlarıyla takip eden ikinci bir babun vardı. İçi mirrayla dolu koni biçiminde bir şişe satın alan bir asilin kahyası vardı.
''Ötriyatçı, sen de memnunsun, ben de.''
Cesur kandırılması güç olan ve etrafı dikkatlice süzen babundan uzaklaştı. Karnı zil çalarak kendinden yaşça daha büyük ama kendisi kadar atletik olmayan delikanlının ardından pazardan çıktı. Delikanlı meyve ve sebze dolu bir çuvalı taşıyarak hurma ağaçlarının gölgelediği ufak bir sokağa saptı. Cesur delikanlıyı yakından takip eden üç adamın aceleci hallerinden şüphelenerek onları izledi. Üç serseri sokağın sonunda avlarının üzerine atladı. Suriyeli suskunun böbreklerine vurdu. Diğer ikisi kollarını tutarak onu yüzük oyun toprağa yatmaya zorladılar. Suriyeli ayağını kurbanın ensesine dayadı.
''Sana iyi bir ders vereceğiz oğlum, sonra şehri terk edeceksin. Burada sana ihtiyaç yok.''
Suskun yana dönmeyi denedi ama böğrüne inen bir tekmeyle acıdan inledi.
''Direnirsen daha da kuvvetli vururuz.''
''Alçaklar, gelin bana vurun!'' diye bağırdı Cesur.
Cesur Suriyeli'nin üstüne atlayıp onu boynundan yakaladı ve bir duvara fırlattı. Yandaşları genç adamı itelemek istediler ama Cesur ilkine bir kafa attı, ikincisinin saldırısını savuşturarak dirseğini karnına indirdi. Suskun kalkmaya çalıştı ama 36 mum görüp cesur yumruklarıyla Suriyeli'yi alt ederken tekrar dizleri üzerine çöktü. Dipnot: 36 dekanın yaydığı ışık anlamında Mısır kökenli eski bir deyim. Türkçe'ye gözünde şimşekler çakmak şeklinde çevrilebilir. Suç ortakları tüydüler ama polisler ve sivri dişlerini gösteren bir babun tarafından yolları kesildi.
Polislerden biri kimse kımıldamasın diye emretti. Hepiniz tutuklusunuz.
Suskun uyandığında güneş yükselmişti. Kolları dar bir yatağın kenarlarından sarkmış, yüzü koyun yatan Suskun, böğründe tatlı bir sıcaklık hissetti. Narin bir el sızlayan derisinin üzerine merhem sürüyordu. Birden delikanlı çıplak olduğunu ve ışığın vücudunu ovduğunu fark etti.
''Hareket etmeyin'' dedi. ''Bu merhemin etkili olması için yaraya iyice nüfuz etmesi lazım.''
''Neredeyim?''
''Babamın evinde. Üç işçi size saldırdı ve biz de sizi buraya getirdik. Size sakinleştirici şurup verdiğim için 20 saatten fazladır uyuyorsunuz. Merhemin içinde banotu, baldıran ve mirra var. Bunlar sayesinde yaralarınız çok çabuk iyileşecek.''
''Birisi bana yardıma geldi.
Genç bir çocuk, o da tutuklandı.''
''Haksızlık bu. Benim için hayatını tehlikeye attı o.''
''Polislere göre yasaya aykırı davranmış.
Onun lehine şahitlik yapmalıyım.''
''Dava yarından itibaren vezirin mahkemesinde görülecek. Babam resmi makamlara şikayette bulundu. Olayın önemi yüzünden de hemen kabul edildi. İvedilikle ayağa kalkabilmeniz için tedaviye yardımcı olmalısınız. Söz dinleyip sırt üstü yatın.''
''Ama ben...''
''Oyun oynamanın sırası değil.''
Suskun gözlerini kapadı, ışık merhemi alnına, sol omzuna ve sağ dizine yedirerek sürdü.
''Bana saldıranlar şehri terk etmemi istiyorlardı.''
''Merak etmeyin, onlar ağır bir cezaya çarptırılacaklar. Babam da başka işçiler alacak. Ustabaşılık görevini kabul etmenizi çok istiyor.''
''Başarılı olamamaktan korkuyorum.''
''Babam size hayranlık duyuyor. Hakikat meydanında eğitildiğinizi bilmiyor. Sırrınıza ihanet etmedim.''
''Teşekkür ederim Işık.''
''Sizden bir şey rica ediyorum. Bir karar verirseniz ilk ben öğrenmek isterim.''
Işık tepkırının temiz havası kokan keten bir örtüyü yaralının üstüne örttü. Suskun doğruldu.
''Işık, size söylemek istediğim bir şey...''
Işık mavi ve ışıltılı gözleriyle ona baktı ama delikanlı genç kadının ne elini tutmaya ne de duygularını ifade etmeye cesaret etti.
''Daima benden daha nitelikli birinin emrinde çalıştım ve başkalarının işini düzene sokamayacağımdan eminim. Beni anlayın.''
''Bu kabul etmediğiniz anlamına mı geliyor?''
''İmdadıma koşan çocuğa yardım etmekten başka bir şey düşünmemeliyim. O olmasaydı belki de ölmüş olurdum.''
''Haklısınız.'' diyerek hüzünlü bir sesle üstelemeyi bıraktı genç kadın. ''Düşüncelerinizin odak noktası sadece o olmalı.''
''Işık.''
''Özür dilerim, çok işim var.''
Yumuşak ama durdurulması imkansız bir hareketle odadan çıktı. Suskun onu yakalayıp kendisinin bir aptal olduğunu, ona kalbini açamadığını söylemek istedi. Kapanan kapı şüphesiz bir daha hiç açılmayacaktı. Işığı kollarını alıp onu öpücüklere boğmalıydı. Işık onun içine işlemişti. Merhem etkiliydi, ağrıları gitgide azaldı. Ama saldırganların emellerine ulaşamadıklarına üzülüyordu. çağrıyı duyamadığına ve sevdiği kadınla evlenemediğine göre yaşamak neye yarardı? Kurtarıcısının masumiyeti kanıtlanınca ortadan kaybolmaya karar verdi.
10. bölüm. Duruşma günü geldi çattı. Vezir olgun, güvenilir ve tecrübeli bir yargıç seçmişti. Boynunun arkasında bağlanmış, iki geniş kuşağın tuttuğu bol bir tünik giyen yargıç, ucunda tanrıça Maat'ın küçük bir yontusunun asılı olduğu altın bir kolye takmıştı. Maat oturmuş elinde şehrin anahtarını tutuyordu. Doğruluğu simgeleyen başının üzerindeki tüy, kuşların uçarken yönlerini bulmalarına yarıyordu. Adaleti ve dürüstlüğüyle mahkemenin gerçek patronu oydu. Yargıcın ayaklarının altında gerçek bir hukuk devletini simgeleyen 40 buyruk asasının yer aldığı kırmızı bir kumaş vardı. Yargıç Maat'ın himayesi ve Firavun'un adıyla duruşma başlamıştır. Gerçek insanların nefesi olsun ve vücutlarından kötülüğü kovsun. Güçlü güçsüz herkesi aynı şekilde yargılayacağım. Zayıfı kuvvetliden ayırmayacak ve kötülüğün öfkesini uzaklaştıracağım. Pazarda cereyan eden kavgayı çıkaranlar içeri alınsın diye duyurdu. Suriyeli ve iki çömezi olayı inkar etmeyip mahkemeden af dilediler. 4 katip, bir iş kadını, bir terzi kadın, bir yedek subay ve bir tercümandan oluşan jüri üçlüyü 5 yıl kamu yararına çalışmaya mahkum etti. Suçun tekrarı halinde ceza 3 katına çıkacaktı. Cesur yargının önüne geldiğinde başını eğdi. Ne mahkeme üyelerinin sert ifadesinden ne de jüri üyelerinin asık suratından etkilenmişti. ''Adın Cesur ve kurbana yardım ettiğini iddia ediyorsun.''
''Evet, bu doğru.''
Polisler Cesur'un ifadesini doğruladıktan sonra suskun tanıklık etti. Saldırganlar bana arkadan saldırıp zorla yüzüstü yere yatırdılar. Onlara karşı gelemedim ve bu çocuk yardımıma koşmasaydı belki de ölmüş olacaktım. 3'e karşı 1 olmasına rağmen oldukça cesur davrandı.
Yargıç onu onaylayarak şöyle dedi. Mahkeme heyeti bunu kabul ediyor ama mecburi hizmet katibi kaçarak suç işlediği için Cesur aleyhine şikayette bulundu.
İlk sırada oturan görevli memnun bir şekilde gülümsedi, suskun onu savundu. Cesur yürekliliği de jürinin hoşgörüsünü kazanmalı, bu gençlik hatası affedilemez mi?
Yasa yasadır ve mecburi hizmet toplum refahı için önemlidir.
Sobek ilerledi. Hakikat meydanındaki polis teşkilatının başı olarak suskuna katılıyorum.
Yargıç kaşlarını çattı. Gerekçeniz ne?
Hepimizin önem verdiği Maat yasasına olan saygım, cesur bir çiftçinin tek oğlu olduğundan mecburi hizmetten yasal olarak muaftır.
Yargıç, katibin raporunda bu önemli nokta belirtilmemiş.
Demek ki bu sahte bir itiraf ve sahibi ağır bir şekilde cezalandırılmalı.
Katip artık gülümsemiyordu. Cesur Nübiyeli'yi şaşkınlıkla izliyordu. Bir polis görevlisinin ona yardım edeceğini rüyasında görse inanmazdı. Yargıç emretti.
Bu namussuz memuru tutuklayıp Cesur'u hemen serbest bırakın.
Suskun gözleri yargıcın göğsünü süsleyen Maat yontusuna takıldığından kararı güçlükle duydu. Hakikat meydanı yani Maat meydanı herkesin indinde doğruluğun dile getirildiği, altın evinin gizine ermiş zanaatkarların sırrını öğrendiği ayrıcalıklı yerdi. İşte bu, suskunun bu ana kadar fark edemediği bir şeydi. Gözlerini tanrıçaya diktiğinde heyecandan kalbi çarptı. Yontu büyüyüp muazzam bir hale geldi. Mahkeme salonunu doldurdu ve gökyüzüne erişmek için tavanı deldi. Maat insanlıktan daha engindi. Kainat gibi yayılıyor ve ışıkla besleniyordu. Suskun köyün evlerini, atölyelerini ve tapınağını gördü ve hakikat meydanına geri dönüp çalışmasını isteyen Maat'ın sesini, çağrıyı duydu.
Yargıç kızgın bir şekilde, ''Tekrar etmeyeceğim. Suskun size memnun olup olmadığınızı soruyorum, duydunuz mu?''
''Evet, evet, duydum.''
Suskun yavaşça mahkemeden çıktı. Bakışları hakikat meydanının koruyucusu olan Batı Doruğu'na doğru yönlenmişti.
''Seninle konuşmak istiyorum. Gerçekten çok tuhaf bir alim var.'' dedi Cesur. İçini saran, çağrıyla büyülenmiş olan suskun kurtarıcısını zorlukla tanıdı.
''Affedersin. Sana çok teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluyum.''
''Önemi yok. Araya girince çok eğlendim.'' ''Dövüşmeyi seviyor musun Cesur?''
Köyde kendini savunmayı bilmek gerekir. Bazen ses tonu aniden hızla yükselir ve bir hiç uğruna kavga çıkar.
Nerede oturuyorsun?
Batı yakasında ama aile çiftliğini ilelebet terk ettim. Çok susadım ya sen?
Hiç olmasa sana bir bira ikram edeyim.
Suskun bir fıçı aldı ve iki arkadaş yol kenarındaki bir hurmanın gölgesine oturdular.
Niçin aileni terk ettin?
Babam gibi çiftçi olmak istemedim.
Geleceğin hakkında ne düşünüyorsun?
Tek tutkum resim. Yeteneğimi kanıtlayıp eksiklerimi kapatacağım tek bir yer var. O da hakikat meydanı. Oraya sızmak ümidiyle yaklaşmayı denedim. Ama bu imkansız görünüyor. Yine de planımdan vazgeçmeyeceğim. Hayatımın tek amacı bu.
Cesur, henüz çok gençsin ve fikir değiştirebilirsin.
Emin ol ki bu olmayacak. Çocukluğumdan beri tabiatı, hayvanları, köylüleri ve katipleri inceler, onları resmederim. Sana göstermemi ister misin?
Memnuniyetle.
Cesur kurumuş bir hurma dalını keserek yargıcın yüzünü, kolyesini ve tanrıça maatı temsil eden yontuyu göze çarpan bir netlikle toprağa çizdi. İlk kez endişeliydi. Yeteneğinden emin olan ve eleştirileri ciddiye almayan Cesur, son derece sakin ve ağırbaşlı büyüğünün söyleyeceklerini sıkıntıyla bekliyordu.
Suskun bir süre bekledikten sonra, ''Başarılı sayılırsın.'' dedi. ''Doğuştan orantı hissine sahipsin ve elin çok yatkın.''
''O halde sahiden yetenekli olduğumu düşünüyor musun?''
''Evet, öyle düşünüyorum.''
''İnanılmaz.'' Ben özgür bir adamım ve resim çizmeyi biliyorum.
Yine de öğreneceğin çok şey var.
Kimseye ihtiyacım yok diye bağırdı. Şimdiye kadar kendi başımın çaresine baktım ve devam edeceğim.
O halde niçin hakikat meydanı hizmetkarlarının loncasına girmek istiyorsun?
Çelişki acemi sanatçıya bir kamçı gibi vurdu.
Çünkü... Lonca resim çizmeme ve başka hiçbir şeyle uğraşmadan bütün gün boyamama izin verecek. Sana ihtiyaçları olduğunu mu sanıyorsun?
Onlara en iyisi olduğumu kanıtlayacağım.
Kibir ve kendini beğenmişlikle bunu yapamazsın.
Kendini beğenmişlik değil ama ateşten daha yakıcı bir arzu bu. Oraya gitmem gerektiğini biliyorum ve ne olursa olsun gideceğim. Bunun için arzu yeterli olmayabilir.
Cesur gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Bu sadece arzu değil, bir çeşit çağrı. O kadar güçlü, o kadar buyurucu ki ona cevap vermeden yapamıyorum. Hakikat meydanı benim gerçek vatanım. Başka hiçbir yerde değil, orada yaşamalıyım. Ama sen anlayamazsın.
Anladığımı sanıyorum.
Cesur şaşkınlıkla gözlerini açtı.
Sen bunu bana kanının kaynadığı için söylüyorsun. Ama kendine ve heyecanlarına fazla hakimsin. Bu nedenle de beni anlaman imkansız.
Suskun durumu izah etti.
Hakikat meydanı benim köyüm.
4. ayrımın sonu. Sayfa 61.